Ayrım 26.
Dıştan bakıldığında belirsiz bir görüşle cinsel yaşamın ortaklaşa yaşamayla çatıştığına, ortak yaşayış uğruna cinsel etkinliğin gözden çıkarılması gerektiğine inanır gibidir. Özellikle yüzüstü bırakılmış, kimsesiz, yaşıtlarıyla etkin bir arkadaşlık kuramayan çocuklar çok küçük yaşta cinsel güdülerinin kurbanı olmaya adaydırlar. Topluluktan uzak kaldıkları, yalnız bırakıldıkları oranda vakitsiz cinsel asalaklığa düşmeleri tehlikesi artar. Alın size bilgisizlere özgü koca koca laflar. Nedir vakitsiz olan? 4 yaşındaki bir çocuğun kendi kendini okşaması vakitsiz midir? 13-14 yaşındaki ergin bir çocuğun kendi kendini doyurması vakitsiz midir? Ya cinsel ilişki kurmak istemesi? Salkind ve benzerleri bir takım kalıplardan oluşmuş kuramsal kanıtlamalarıyla soyut ahlakı bırakıp çocuğun ve gencin yaşamlarındaki gerçekliğe inemediklerini göstermektedirler. Salkind'in kanısının tersine, kümelerinde hastalıklı cinsel belirtiler yakalar yakalamaz çocuklara cinsel eğitim veren öncü öğretmenleri tepeden tırnağa haklıydılar. Aklı başında her gençlik yöneticisi, Salkind ve benzerlerinin cinsel durum adını verdikleri sorunu yaratan şeyin ortaklaşa yaşayış eksikliği olmadığını, tam tersine onunkiler gibi düşüncelerin çocuğun cinsel yaşamında yarattığı kargaşalığın toplumsal yaşamı aksatan başlıca etken olduğunu çok iyi bilir. Buyurganlığa kalkışmadıkça cinsel baskıyla ortaklaşa yaşam kurulamaz. Salkind'e göre çocuğun sağlıklı cinsel gelişmesinin temeli hem genel hem de cinsel davranışlarının toplumca denetlenmesi olmalıdır. Ancak o zaman sağlıklı sözü cinsellikten arınmışla özdeşleşir. Salkind, çalışmanın akıllıca örgütlenmesiyle gerçekleştirilecek bir öncü ahlakı önerir. Neyse, biz boş lafları bırakalım da düşüncelerinin somut olarak ne anlattığına bakalım. Kaç saat çalışacaktır gençler, hiç durmadan mı? Cinsel dolaplar çevirecek fırsatı bulamasınlar diye gece yataklarında da mı çalışacaklar? Çocuklar ve gençler oyun oynarken birbirlerini sevmelerini, meleksi de olsa birbirlerine sevgi beslemelerini önlemek için sürekli bir toplumsal denetim mi uygulanmalıdır? Salkind 13 ile 18 yaş arasındaki düpedüz ergin gençlerden bile bile çocuk diye söz eder. Neden bu çocuklar birbirlerine vurulmayacak, sevdalanmayacaklar mı acaba? Böyle bir şey ortaklaşa yaşamın düzenini bozacağı için mi? Yoksa Salkind efendi buna dayanamaz diye mi? Berlin'deki gençlik örgütlerinin düzenlediği halka açık tartışmalarda kümelerin kız sayısı erkeklerden çok olduğu zaman dağıldığı, aşağı yukarı eşit olduğu zamansa birliğini koruduğu saptanmıştır. Birliğin korunması gereksiz sevda düşüncelerinin zihinlere yerleşmesini önlemek üzere sürekli bir toplumsal denetimin uygulanmasına değil, gençlerin kendilerine cinsel eş bulabilmelerine, böylece cinsel yaşamın toplu yaşayışı zorlamayışına bağlıydı. Salkind gibiler sağlıklı cinsel yaşamla hastalıklı olanı birbirinden ayıramadıkları için saplanırlar bu saçma düşüncelere. Çünkü onlar sağlıklı cinsel yaşamın baskı altına alınmasının ortaklaşa çalışmayı aksatan düzensiz bir cinsel etkinliğe yol açtığını görmezler. Salkind'in yaşama düşman, kalem efendilerine özgü sert savı şöyledir. Cinsel eşitlik duygusunu geliştirmenin en iyi yolu etkin bir ortaklaşa yaşayıştır. Başkalarıyla ortaklaşa çalışan kişi gereksiz sevgiler beslemez. Çünkü buna ne vakti ne de enerjisi vardır. Ne anlatıyor şu cinsel eşitlik sözü? Biz de cinsel eşitlikten yanayız. Siyasal gericilikle özgür cinsel yaşamı önererek savaşmaktayız. Salkindler ise tam tersine bir Katolik gençlik örgütünün yöneticileri gibi cinsel eşitliği bin türlü yasak içerisinde öngörmekteler. Neyse ki şimdilik karma eğitime hayır demiyorlar. Ama tutulan yol insanı ister istemez saçmalıklara sürüklemektedir. Bu dizge içerisinde önemli bir işte çalışan ve Salkind'in 10 buyruğuna karşın birbirlerine vurulan oğlanla kızı ne yapmalı? Hemen toplumsal denetime mi başvurmalı? İşi yoğunlaştırarak sevgiyi mi boğmalı? Sıkı perhiz içerisinde cinsel eşitliği mi güçlendirmeli? Hem de kendi deyimiyle gelişmenin en önemli evresine, cinsel gereksinimlerin çoğaldığı evreye rastlayan yaşta mı? İnsan şu sözlerdeki dürüstlüğe aykırı, ikiyüzlü yanları açıkça görüyor. Tam bir karşılıklı saygı ve güven, tam bir karşılıklı dürüstlük, temel koşul budur işte. Onsuz öncülere sağlıklı bir eğitim verilemez. Gençliğin en can alıcı sorunlarından birini anlayamadığımız zaman, çocuklar hem birbirlerine hem de öğretmenlerine karşılıklı olarak nasıl sayıp güvenebilirler acaba? Öncü olacak yaşa gelen çocuk cinsel konularda epey şey bilir. Hatta gereğinden fazlasını bilir. Ama bildiğini de, neyi bilmesi gerektiğini de bilmez. Öğretmen bu yanlışlığa göz yumamaz. Konuşmalıdır. İyi ama nasıl konuşsun? Evet, nasıl konuşsun? Biz de işte bunu öğrenmek için yanıp tutuşuyoruz. Cinsel konuda konuşmalar yapmamalıdır. Dahası var, çocuklara özellikle cinsel konulardan söz açmamalıdır. Bunun anlamı cinsel yaşam ancak siyasal ve toplumsal sorunlar içerisinde ele alınmalıdır mı acaba? Böyle bir tutum doğru olurdu elbet. Ama neden bu değildir? Dikkatli bir gözlem, bazı çocukların kendi kendini doyurmaya dadandığını yakalamaya izin verir. Bu durumda öğreticinin son derece sakınımlı davranması gerekir. Çünkü söz konusu kötü alışkanlıklarla savaşmaya kalktınız mı, çocuklar özel bir duyarlılık göstermektedirler. İnsan Alman cizvitlerinden Peder Muckermann'ı dinlediğini sanacak vallahi. Sözün kısası eğiticinin çocuğun cinsel dünyasına ancak önceden özel bir eğit bilim öğrenimi görmüşse doğrudan doğruya girmeye hakkı vardır. Kim verecek bu öğrenimi? Ölçüsü ne olacak? Kendi kendine doyurmanın kötü bir alışkanlık olduğu söylenerek mi yapılacak eğitim? Wilhelm Reich. Böylesine sakıncalı konuların hem de öğreticilerden birinin yönetiminde herkesin önünde tartışılması olacak şey değildir. Bu iş daha kaynağında boğulmalıdır. Hem de yalnız öğreticiyle öğrenci arasında. Hangi iş? Çocuğun kendi kendine doyurmasının yaratacağı utancı mı? Wilhelm Reich. Bunun içinse cinsel şaşmazlıkları doğrulanmış en seçkin ülkü savaşçılarına başvurulmalıdır. Böyle olacak işte, tam bir karşılıklı dürüstlük. Bu durumda öncü topluluklar içerisinde cinsel suçluluğun, yani çelişkilerle dolu düzensiz bir cinsel yaşamın ortaya çıkmasına şaşılmaz elbet. Salkindler cinsel açıdan şaşmaz olmasa da her gencin kendi yaşamına dayanarak bildiği şeyi cinsel suçluluğu, cinsel etkinliğin değil, Salkindçi eğitim yöntemleriyle yasakların yarattığını hiçbir zaman öğrenememişlerdir. Bununla birlikte öğretici daha başka sorunlar gibi cinsel konuya da ancak ivedi bir gereklilik ve tehlikeli belirtiler varsa değinmelidir. Bir gençlik örgütü önderi, yönetici çevrelerin şu karman çorman düşünceleri arasında doğruyu nasıl bulacak acaba? Salkind gibi eğit bilimciler çocuğun ve gencin cinsel yaşamı sorununu dibine dek götürmeye kalktığınız zaman karşınıza çıkan güçlüklere yan çizmektedirler. Çocuklarla gençlerle bir yandan cinsel eğitim verip, öte yandan cinsel oyunları ve kendi kendini doyurmayı yasaklayamazsınız. Cinsel doyumun işlevi konusunda doğruyu onlardan saklayamazsınız. Sizin yapacağınız tek şey doğruyu söylemek, sonra işleri yaşamın doğal akışına bırakmaktır. Cinsel güç, bedensel canlılık ve güzellik, toplumsal ilerleme uğrunda girişilen kavganın sürekli ülküleri olmalıdır. Devrim, boğayı bırakıp yük arabasına koşulan öküzü, horozu bırakıp iğdiş edilmiş horozu göklere çıkaramaz. İnsanların yük hayvanı gibi yaşadığı yeter. Hadım haremalarından özgürlük savaşçısı olmaz. 4. Suçluluk sorununa yeni bir göz atma. Gençliğin suça yönelmesi gibi koskoca bir sorunla başa çıkılabilmesi için Rus devriminin elinde yeterince eğit bilimci, özellikle iyi bir cinsel bilim öğrenimi görmüş eğit bilimci yoktu. Gençliğin cinsel başkaldırısının anlaşılamaması 1935'lere doğru suçluluk sorununun ciddileşmesine yol açtı. Bu yeni suç işleme dalgasının iç savaştan sonra ortaya çıkan sıkıntılardan biri olduğu öne sürülemez. Çünkü 1935 yılında suç işleyen gençler yeni toplumsal düzenin çocuklarıydılar. Sovyetler Birliği suçluluk sorununu çözebilmek için her şeyi denemişti. Dolayısıyla biz kendi kendimize ancak sorunun neden çözülemediğini sorabiliriz. Başarısızlık 1935 Haziran'ında alınan hükümet kararlarıyla doğrulanmıştır. SSCB'deki Halk Komiserleri Kurulu ile Komünist Partisi Merkez Yar Kurulu, emekçilerin maddi ve eğitsel durumları durmadan geliştiği ve devlet çocuk kuruluşlarına önemli para yardımlarında bulunduğu halde, kentlerde ve daha başka yerleşme merkezlerinde suçlu çocukların bulunuşunun her şeyden önce o bölgelerdeki Sovyet yetkilileri, parti örgütleri, emekçiler ve gençlik tarafından gençlerin işlediği suçların önlenip yok edilmesi konusunda yeterince çalışılmamasına, ayrıca halkın tümünün bu sorunun çözümüne örgütlü olarak katılmayışına bağlı olduğu inancındadırlar. A. Çocuk homlarının, yuvalarının, çocuğun para kaynağı yeterli değildir. Eğitim yönünden de türlü eksiklikleri vardır. B. Çocukların sapıklığına, çocuklar ve gençler arasındaki suçlara açılan örgütlü savaş ya sorunun genişliğine uygun değildir ya da hiç yoktur. C. Analarını babalarını yitirdikleri ya da onlardan ayrıldıkları, bir kuruluştan kaçtıkları için sokakta kalmış çocukları hemen uygun bir kuruluşa ya da analarına babalarına teslim etmek üzere gerekli önlemler alınmamıştır. D. Çocuklarına kayıtsızlık gösteren, onların serseriliğe, küçük hırsızlıklara, başıboş dolaşmaya alışmalarına, ahlaki yönden yozlaşmalarına ses çıkarmayan ana babalarla velilere karşı hiçbir önlem alınmamaktadır. Böylece durum çeşitli örgütlerin yetersiz çalışmalarına bağlanıp bırakıldı. Yeniden ana babanın vereceği eğitime ve devrim tarafından benimsenmiş ilkelere uymayan önlemlere dönüldü. Başarısızlık bu ilkelerin kendisinden mi geliyordu? Hayır, onlara yüklenecek tek kusur eksik oluşları, temel sorunu göz önünde bulundurma işleri, hatta çoğu kez buna yan çizmeleriydi. Temel sorunsa çocukların cinsel yaşamıdır. Ortaklaşmacı kuramla yetişkinlerin ortaklaşa yaşamı, çocuğun cinsel etkinliğinin geleneksel baskı altında tutulmasıyla, cinsel ikiyüzlülükle, aile eğitimiyle el ele verince ister istemez gençliğin suçluluğuna yol açar. Özgürlüğe dönük genel evrim içerisinde çocuğun cinsel gereksinimleri topluma ve çocuğa zarar vermeden baskı altına alınamaz. Hükümet 1935'te suçluluğu azaltmak için hatırı sayılır bir çaba gösterdi. Çocukları home'lara, yuvalara yerleştirmekle görevli eğitim komiserlikleri kuruldu. Yardımcı polis örgütüne çocukları sokaklarda başıboş dolaşan ana babalara 200 rubleye dek ceza kesme yetkisi verildi. Ana babalar ve veliler çocukların yaptıkları zararı ödemek zorunda bırakıldı. Analar, babalar çocukların davranışlarına göz kulak olmakta gevşek davranırlarsa çocuklar ellerinden alınacak, onların hesabına home'lara yerleştirilecekti. 3 numaralı hükümet kararı, çocukların sokaklarda sürtmesiyle savaşacak örgüt hakkında. 16 Haziran 1935 tarihli Norveç gazetesi Arbeiderbladet, Sovyet hükümetinin suçlu çocukları kitle halinde tutuklamak zorunda kaldığını yazar. Yazıda kilitleri kırıp evlere girmenin, sağı solu talan etmenin yanında çocukların cinsel organ hastalıklarına yakalandığı da bildirilmektedir. Çocuklar hastalığı veba gibi her gittikleri yere taşımaktaydılar. Çocukların gidebileceği halk hamamları, home'lar, yuvalar ve hastaneler yoktu elbet ama olsa da gitmek istemiyorlardı. Toplu halde kaçıyorlardı home'lardan. Arbeiderbladet Rus gazetesi Izvestia'nın hemen her gün evden kaçan çocukların bulunması için duyurular yayımladığını belirtir. Yakın zamanlara dek Sovyet basınında böyle duyurulara pek ender rastlanırdı. Şimdi ise çok sıklaştılar. Gazetedeki yazı ayrıca Sovyet hükümetinin şu önlemleri aldığını bildirmektedir. İyi eğit bilimciler yetiştirilmiş, çocuk örgütlerine eğitici filmler, özel kitaplar, makineler, araçlar verilmiş. Hükümet bununla da yetinmeyerek sorunla baş edebilmek için bütün halkın desteğini sağlamaya çalışmış. 1929'da Vera Schmidt ve Geşelina gibi eğit bilimcilerle yaptığım konuşmalarda hep bu önlemlerin yetersizliği ve etkisizliği üzerinde durdum. Şurası çok açık ki suçluluk sorunu iç savaştan arta kalan durumlardan da olsa bile asıl kaynağını cinsel yaşama verilecek düzen konusunda kafaların yeterince aydınlık olmayışından alıyordu. Sovyetler Birliği'nde iş sıkıntısı yoktu. İş hekimliği çok gelişmişti. İşsizlik de yoktu. Çocuk yuvaları ve toplulukları iyi örgütlenmişti. Bütün bunlara karşın sokaklardaki yıkıcı ve topluma aykırı yaşamı yuvalardaki yaşayışa yeğleyerek kaçmaya devam ediyorlardı. Bu dev sorun yalnız herhangi bir işte çalışıp onu öğrenerek çözülemeyeceği gibi başarısızlığın suçu gençliğin romanlara özgü eğilimlerine de yüklenmez. Almanya'da gençliğin suçluluğu sorununu enine boyuna inceleyecek vaktimiz oldu. Gençlerin cinsel sağlığını güvenlik altına alma girişimlerimi duyan bir sürü kaçak genç beni görmeye geldi. Gerek sorunlarını, yoksulluklarını ve topluma aykırı davranışlarının kökünde yatan nedenleri görebildiğim için açıkça ve dürüstçe konuştular benimle. Okura şunu kesinlikle söyleyebilirim ki aralarında son derece zeki ve yetenekli, harika gençler vardı. Suçlu genç adı verilenlerin iyi yetiştirilmiş ikiyüzlülerden daha canlı olduklarını, kendilerinden ilk doğal haklarını esirgeyen toplumsal düzene baş kaldırmaktan başka bir şey yapmadıklarını görüyordum hep. Ama konuları hiç değişmiyordu. Anlatılan hep aynı öyküydü. Cinsel uyarılmalarını bastıramamış, kafalarından cinsel düşleri atamamışlardı. Anaları babaları onları anlamamıştı. Eğiticileriyle yetkililer de öyle. Bu konuda konuşup anlaşacak insan bulamamışlardı. Bu da onları güvensiz, gizleyici ve kötü yapmıştı. Karşılaştıkları zorlukları kendilerine saklamak zorundaydılar. Ancak yapıları kendilerine benzeyen, aynı sorunlarla karşılaşan arkadaşları tarafından anlaşılıyorlardı. Okulda kendilerini kimsecikler anlamadığı için derse girmez olmuşlardı. Anaları babaları da anlamadığı için onlara küfrediyorlardı. Ama bir yandan köklü bir bağla analarına babalarına bağlıydılar. Bilinçsizce onlardan yardım ve avutma bekliyor, kendilerini müthiş suçlu hissediyorlardı. Buydu işte onları sokağa düşüren. Gerçi orada da mutlu değillerdi ama hiç değilse özgürdüler. Tabii polis gelip de onları avucunun içine alana ve ıslah evine gönderene dek. Üstelik de bu dediğim çoğu kez 15, 16, 17 yaşında kendilerine yaşıt kızlarla bir arada yakalandıkları için oluyordu. Söz konusu gençlerin çocuğun ruhsal açıdan sağlıklı, yargıları sağlam, akıllıca baş kaldırmış insanlar olduklarını saptadım. Ta ki polisin ve sağlık yetkililerinin pençesine düşene kadar. Ondan sonra ruh hastası oldular, toplumsal sürgün cezasına çarptırıldılar. Toplumun bu gençlere karşı işlediği suçlar saymakla bitmez. Kılgısal olarak kendilerini anladığımızı gösterirsek bu suçlu gençlere güven verilebilir. Onlara gerçekten kılavuzluk edebiliriz. Böyle bir şey ise şimdiye kadar öne sürdüğüm görüşlerin doğruluğunun yeni bir kanıtıdır. Almanya gibi ülkelerde bile gençlik sorunu son derece güç ve karmaşıktı. Bir yandan özgürlük lafları edilirken, öte yandan cinsel baskının sürdürüldüğü Sovyetler Birliği'nde cinsel yaşamın buyurgan gereklilikleriyle toplumun bunları elinin tersiyle itmesi arasındaki çatışkı ister istemez daha keskinleşmişti. Ortaklaşa yaşamın genelleştirilmesiyle ailenin verdiği eğitim yan yana gelince toplumsal patlamalar kaçınılmazlaşıyordu. Ayrıca anaların üretim sürecine ve kamu yaşamına gittikçe daha fazla katıldıklarını da unutmamak gerekir. Buysa çocuklarla ilişkilerinde çatışmaya yol açan yeni bir etkendi. Analar toplumsal yaşama katılınca çocuklar da aynı şeyi yapmak istiyorlardı. Gerçi yaşam yolu açıktı ama cinsel etkinlik engellendiği için pek çoğu bu yola girmekten kaçınıyordu. Gençler arasında yayılan suçluluğun gerçek nedeni işte buydu. Yoksa 1935'te zaten tarih olmuş bulunan iç savaş, Sovyet dizgesi, sistemi ya da başka bir etken değil. Gençlerin suçluluğunun, çocuğun ve gencin içine düştüğü cinsel bulanımın dışa vurması olduğuna kuşku yoktur. Hiç duraksamadan şunu ileri sürebiliriz. Çocukların ve gençlerin cinsel yaşamını, cinsel etkinliği elverişli biçimde düzene koyacak bilgi ve yürekliliği bir araya getirmedikçe, hiçbir toplum çocuk ve gençlerde beliren ruh hastalıkları ve suçluluk sorununa çözüm bulamaz. Bu amaçla hangi somut önlemlerin alınması gerektiği önceden kestirilemez. Ancak temel olgulara ve gerekli koşullara parmak basılabilir. Gerek suçluluk, gerekse genel eğitim sorununun çözümü, ruhsal, zihinsel yapının oluşturulması sürecinden, çocukların ana babaya, ana babanın da çocuklara, kin ve suçluluk duygularıyla yüklü, yakışık almaz saplanıp kalmalarını söküp atabilme olanaklarına bağlı olacaktır. Buysa ancak çocuklar toplumsal eğitimi, anaya babaya yıkıcı bir biçimde saplanıp kalmaların oluştuğu durumları yaşamazdan, yani 4 yaşından önce alırlarsa gerçekleşebilir. Ama bu, hastalıklı ve sinirli ilişkilerin hemen ortadan kalkacağı anlamına gelmez. Toplumun bütünü içerisinde topluluk ile aile arasındaki çatışkı çözüme kavuşturulmadıkça sözünü ettiğimiz ilişkiler ortadan kalkmayacaktır. Ana babalarla çocuklar birbirlerini tam anlamıyla sevip değerlendirebilirler. Ama ne denli aykırı gözükürse gözüksün, bu şimdiki haliyle ailenin ve çocuğa verdiği eğitimin yürürlükten kaldırılmasını gerektirir. Çocuğun cinsel yaşamının kara listeye alınmasına ve çocuğun cinsel arzularıyla etkinliklerinin doğurduğu toplum dışı sayılma duygusuna son vermedikçe sorun olduğu gibi kalacaktır. Artık şöyle öyküleri hiçbir yerde okuyamamalıyız. Garik 6 yaşında. Hey ulu tanrım ne oluyor? Görülmemiş bir şey. 8 yaşındaki daha yeni okuma öğrenmiş Lyubka sevdaya tutuluyor ve Pavli'ye 8 yaşında sıranın altından bir kağıt uzatıyor. Şekerim, hazinem, mücevherim benim. Vurulmak ha, ancak kent soylulara yakışan bir şeydir bu. Çar Nikola dönemi çoktan gerilerde kaldı. Konu kıyasıya tartışıldı ve Lyubka'ya 3 gün oyundan atılma cezası verildi. Fanny Nehal'le ünlü kitabı Sovyet Rusya'da kadında Die Frau in Sovyet Russland, ahlaklık dünya karşısında ortaklaşmacılığa yeniden saygınlık kazandırmak isterken, Sovyet dizgesinin ahlaka uygunluğunu kanıtlamak üzere işte bunları yazıyor. İyi niyetleri ne olursa olsun, kendi kendilerini okşayan çocukları görmeye dayanamayan, çocuğun cinsel etkinliğinin doğallığını ve sevimliliğini yakalayamayan eğit bilimcilerle cinsel bilimciler, yeni kuşağa devrimci bir eğitim verilmesinde işe yaramazlar. Çocuğun duyduğu güçlü cinsel arzuda, ortaya koyduğu duysal sevide binlerce sıkıcı sav ve çözümlemeden daha çok ahlak, doğallık, yaşama gücü ve sevinci vardır. Gerçekten özgür insanlardan oluşmuş bir toplumun güvencesi ancak ve ancak çocuğun zihinsel ve bedensel yapısının canlılığındadır. Bu artık kesinlikle anlaşılmıştır. Ama sözünü ettiğimiz olgunun ortaya konmasının sorunları çözmeye yeteceğine inanmak tehlikeli olur. Tam tersine ataerkil ve buyurgan bir biçimde yaşayan insanın kendi istemiyle çalışan, yaşamdan zevk alabilen, özgür bir insan haline getirilmesinin son derece güç bir iş olduğunu anlamamız gerekir. Marx'ın eğiticinin kendisi de eğitilmelidir sözü boş bir sal söz haline gelmiştir. Bu söze somut bir içerik kazandırmanın tam sırasıdır. Yeni kuşağı eğitecek kişilerin, analarla babaların, eğit bilimcilerin, devletin başında bulunanların ve iktisatçıların, çocuklarla gençlerin cinsel tutum bilime uygun bir biçimde eğitilmeleri düşüncesini kabul edebilmeleri için önce kendilerinin cinsel yönden sağlıklı olmaları gereklidir. 14. Bölüm. Sovyetler Birliği'nde yeni yaşam biçimi uğrunda girişilen kavgadan alınacak dersler. Günlük çalışmaları sırasında bu sorunlarla karşılaşanlar somut yönergeler isteyeceklerdir. Çok kolay anlayabileceğimiz bu dilek yerine getirilemez. Biz ancak devrimci dönüşümlerin başarısızlığa uğrama nedenlerini çözümleyebilir, bizi doğru yola götürebilecek ana çizgileri belirtebiliriz. Yeni devrimci itişler sonunda şu ya da bu ülkede ortaya çıkacak durumları şimdiden kestiremeyiz. Söz konusu durumlar ne olursa olsun bir takım ilkeler o günde geçerli olacaktır. Bununla birlikte o an geldiğinde somut gerçeklerin yakalanmasını engellemekten başka bir işe yaramayacak ayrıntılı düşçü taslaklar çizmekten kesinlikle kaçınılmalıdır. Sovyet cinsel devriminin boğazlanmasından çıkarılabilecek temel ilkelerden biri, cinsel mutluluğa gidebilecek bütün yolların daha başından açıkça güvenlik altına alınmasıdır. Yürürlüğe konacak yasalar konusunda izlenecek yol, Sovyetler Birliği'nde 1917-1921 yılları arasında uygulanan yasalarla hemen hemen gösterilmiştir. Bu yasaları oldukları gibi bile kullanabiliriz. Ama asıl yapılması gereken bu yasaların insan yapısına girebilmeleri için ciddi önlemlerle kılgısal etkinliklerini güvenlik altına almaktır. Bu açıdan bakıldığında kendiliğinden boy gösteren cinsel devrimi örgütlü yollara sokacak bir dizi önlem bulunabilir. Devrimci cinsel yasaların uygulanmasını güvenlik altına alabilmek için halkın cinsel sağlığının sorumluluğunun, gerici sağlık bilgisi öğretmenlerinin, kadın hekimlerinin, sidik yolları uzmanlarının elinden alınması gerekir. Her işçinin, kadının, köylünün ve delikanlının gerici toplumda bu alanlarda yetkili kişinin bulunmadığını anlaması gereklidir. Cinsel bilimci ve sağlık bilim uzmanı diye geçinenlerin çileci anlayışla yoğrulduklarını, insanların ahlaklılığı kaygısından kurtulamadıkları bilinmelidir. Gençlerle yeterince çalışmış olan kişiler, eğitimsiz ama sağlıklı bir genç işçinin cinsel yaşamla ilgili konularda herhangi bir uyduruk yetkiliden çok daha iyi bir sezgiye, çok daha doğru bir yargıya sahip bulunduğunu bilirler.